Bayanlar, baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir kitaplayız yine. Ego is the enemy, yani ego düşmanındır adlı kitabı inceleyeceğiz sizlerle beraber. Bu arada bu kitabın yazarını biliyorsunuz. Sizlere atmış olduğum haftalık makalelerde stoacılığı ele alan Ryan Holiday'in kitabı bu. Gerçekten de başarılı bir kitap. Yani egoyu her haliyle, iyisiyle, kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle ele alan bir kitap. Yalan olmasın bir 4-5 bölüm çıkar gibi geliyor. Aklınızda bulunsun. Gerçekten de egoyu bu kadar derinlemesine ele alan ve bu kadar güzel farkındalık oluşturan başka bir kaynak okumadım diyebilirim sizlere. Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeden ilk bölümümüzle başlıyoruz. Hadi bakalım. Belki de kendinizi her zaman oldukça dengeli bir insan olarak düşünmüşsünüzdür. Ancak hırsları, yetenekleri, dürtüleri ve gerçekleştirilmesi gereken potansiyelleri olan insanlar için ego işin doğasında var. Şimdi bu kitapta geçen bir alıntı, ancak ben burada egoyu sadece hırsı, yeteneği, dürtüsü olan kişilerle sınırlandırmak istemiyorum. Ego aslında her birimizde var. Ne kadar güçlü olursak olalım, ne kadar güçsüz olursak olalım, ne kadar değerli olursak olalım, ne kadar değersiz olursak olalım, ego hepimizin içinde var. Egonun farkının ortaya çıktığı noktalar şunlar. Bazı insanların içindeki ego onların hareket etmesine vesile olurken, bazılarının içindeki ego ise onların hareketsiz kalmalarına, statik kalmalarına sebep olur. Onun dışında hepimizde ego vardır. 2. Peki ego nedir? Her türlü makul faydadan çok daha iyi, daha fazla tanınmış olma ihtiyacıdır. Güven ve yetenek sınırlarını aşan üstünlük ve kesinlik duygusudur. Egonun tanımı bu kitaba göre bu ve gerçekten de ego kavramını bu şekilde ele aldığımızda aslında çok da kötü, ne bileyim çok da böyle yıkıcı olmayan bir kavram olduğunu anlıyoruz. Gerçekten de egonun toplumun genelinin aksine çok da kötü bir olayı yoktur. Bunu sakın unutmayın. Sen çok egoistsin lafı aslında kötü bir laf değildir. Bakın gerçekten, hatta mümkünse bu lafı insanlardan alın. Çünkü ego aslında sizde bir ruh olduğunu ve bunu dışarıya, dışarıdaki insanlara gösterdiğinizin bir kanıtıdır. Lütfen sen çok egoistsin yorumunu alın efendim. 3. Büyüklüğünüze inanmaya başlarsanız yaratıcılığınızı öldürmeye başlarsınız. Bunu okuduğumda wow oldum gerçekten. Ve bu maddeyi hayatımın her alanına da, bakın her alanına da entegre etmeye çalıştım. Gerçekten de öyle. Ben çok fazla aşırı derecede büyük, çok fazla böyle işte ön planda olan bir birey olduğumu yani hiç düşünmedim. Hep bu zamana kadar kendimi mütevazi görmeye çalıştım ve belki de benim bu kadar uzun süreli, bu kadar uzun soluklu çalışmama vesile olan şey de buydu. Benim gerçekten de geçmişteki bütün işlerime, aynı zamanda ilişkilerime de baktığımız zaman yani ben ne kovuldum ne de bir ilişkimde hani terk edildim. Çok ciddi. Ya işlerden ben çıkmışımdır ya da ilişkilerimi ben bitirmişim. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Burada benim üzerinde durduğum nokta şu. Eğer ki tamam ya ben çok büyüğüm, çok iyi oldum, çok işte böyle harikayım. Kendi egonuzun konuşmaya başladığını fark ettiğiniz anda ne işinizde ne de ilişkinizde üzerinize düşeni yapmaya devam edersiniz. Ben artık oldum dediğiniz anda yerinizi dolduracak yeni seçeneklerin aranmaya başladığı evreyi ortaya çıkartırsınız. Bakın ilişkide de bu böyledir. Ne olursa olsun egonuz sizi tam anlamıyla yönlendirmemelidir. Egonuz size sadece bir yön duygusu vermelidir içinizden. Bak buradan gidebilirsin. Şunu yaparsak daha iyi olur. Şu yolu takip etsek çok daha güzel sonuçlarla karşılaşabiliriz. Sadece bunlara odaklanmanız gerekiyor. Sadece size bir fikir vermeli. Ancak tamamen söylediği her şeyi kabul etmemelisiniz. Ne olursa olsun kendi egonuza meydan okumanızı da şiddetle öneriyorum. Çünkü egonuza meydan okuduğunuz sürece, bir soru işaretiyle yaklaştığınız sürece sürekli dinamik kalırsınız. Yaratıcılık konusunda da, değerli olma konusunda da, bir yatırım oluşturma konusunda da sürekli böyle bir içiniz kıpır kıpır olur. Acaba ne yapabilirim, ne yapabilirim? Sürekli bunları düşünürsünüz ve bu gerçekten çok önemlidir. 4. Egoyu ortadan kaldırdığımızda gerçek olanla baş başa kalırız. Egonun yerine alan şey alçak gönüllülüktür. Evet, ama kaya gibi sert bir alçak gönüllülük ve aynı zamanda da özgüven. Ego yapayken bu tür bir güvenin ağırlığı olabilir. Şimdi ego yaparken kısmına ben burada gelmek istiyorum. Onun dışında söylenenlerde herhangi bir problem yok. Yani alçakgönüllü ve özgüvenli olmak zaten bunların ikisi çok güzel bir kavram ortaya çıkartıyor. Ancak egonun ben yapay olduğunu çok düşünmüyorum. Yani egonun yapay olduğunu düşünen insanlar kendi egolarına az önce söylediğim gibi çok fazla uymuş, çok fazla hani hiç onu sorgulamadan direkt olarak o ne diyorsa onu yapmış insanlardır. Ben burada egoya mantıklı bir perspektifle yaklaşıldığı zaman çok sağlıklı bir ilişki kurulacağına inanıyorum. Benim mesela belki de olayım budur. Ben egomla barışık bir insan. Ama tekrar söylüyorum. Egomun söylediği her şeyi tam olarak %100 olarak benimsemem. Size de bunu önermem. 5. Büyük düşünmemize rağmen aradığımız şeyi başarmak için küçük yaşamamız ve hareket etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Oo, çok güzel. Büyük düşünmemize rağmen aradığımız şeyi başarmak için küçük yaşamamız gerektiğini öğreneceğiz. Bakın bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hayaliniz nedir diye size bir soru gelse, büyük ihtimalle hayaliniz şu anki imkanlarınızla ulaşamayacağınız bir şey olacak. İşte aslında bu alıntı buna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Sizin şu anki hayaliniz eğer ki şu anda ulaşamayacağınız şeylerse, o kadar yukarıdaysa, o kadar uzaktaysa bu sizi motive bir şekilde tutmaz. Disiplininizi sağlayamazsınız. Burada sizin hayaliniz ulaşabileceğiniz, o kadar da uzakta olmayan, o kadar da yüksekte olmayan şeyler olmalıdır. Bu benim için gerçekten çok belki de üzerinde duruyorum ama ciddi anlamda ben bunu her erkeğe de öneriyorum bu arada, yani herhangi bir şeyle ilgili bir koleksiyon yapmasını. Bu benim için mesela saat koleksiyonu. Benim gerçekten de ilk aldığım saat 900 liralık bir saat. Ulaşabileceğim bir şey. Ve dedim ki ben bunun hani koleksiyonunu yapacağım. Gerçekten aldım 30 tane saatim oldu. Belki de daha da fazla artacak. Belki de bazılarını keçilere hediye edeceğim. Ne? Olabilir bu arada, böyle bir planım var gerçekten de. Olay bu arkadaşlar, konumuza geri dönelim. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun kendi ulaşabileceğiniz sizin için çok da zor olmayan şeylerin hayalini kurun. O kadar çok fazla büyük düşünmeyin. Daha da uçuk bir örnek vereyim. Henüz ehliyeti olmayan bir insan Lamborghini'nin hayalini kurmamalıdır. Bak bu örnekte bile aslında kendimden bahsediyorum. Benim ehliyetim yok çünkü. Tabii ki de Lamborghini'nin hayalini kurmuyorum. Benim neyin hayalimi kurduğunu az çok biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Ford Mustang 1969 model. Brrr, John Wick tarzı. Öyle bir şey olursa iyi olur ama. Dediğim gibi mesela yani bu benim için öyle çok da böyle Allah'ım bu olmazsa olmaz diyebileceğim veya işte benim uykularımı kaçıran bir şey kesinlikle değil. Bu sadece benim kendime yakıştırdığım bir araç aslında, yani öyle söyleyeyim, öyle kesinlikle bu aracı istiyorum gibi bir durum söz konusu değil. 6. Sessizlik güçtür. Özellikle de herhangi bir yolculuğun başlarında. Buradaki bu yolculuk kısmını biraz açalım. Ben burada iş anlamında bunu söylemek istiyorum. Herhangi bir işin, herhangi bir girişimin başlangıcında sessiz olmak çok önemlidir. Sessiz kalmak çok güçlü bir etkiye sahiptir. Çünkü siz sessiz kaldığınız sürece kontrolün sizde olduğuna dair bir mesaj verirsiniz çevrenize. Ancak sürekli konuşan, sürekli böyle oradan oraya yetişmeye çalışan bir birey iş tarafından kontrol ediliyor demektir. Ve bu o kişilerde yeni iş arkadaşlarınız veya patronunuz veya ortağınız kim olursa olsun dikkat edeceği bir şeydir. Bu kişi çok kıpır kıpır, ben bunu yönlendirebilirim diye düşünmeye başlayacaktır. Sessiz kaldığınız sürece, sakin olduğunuz sürece otoriter olursunuz. Bunu sakın unutmayın. İlişkinin başlarında bunu önermem. İlişkinin başlarında çok sessiz kalırsanız insanlar sizin taklayacak çok fazla şeyi varmış gibi düşünebilirler. Bunu çok fazla önermem. 7. İş ve gevezelik arasındaki tek ilişki birinin diğerini öldürmesidir. Aslında bir önceki maddeye de benzer bir şey. Gerçekten de yani iş ve gevezelik birbirini nötrleyen kavramlardır. İşin olduğu yerde gevezelik olmaz, gevezeliğin olduğu yerde de iş olmaz. Bunu unutmayın. 8. Öğrenci olmanın gücü sadece uzun bir eğitim dönemi olmasından değil, aynı zamanda ego ve hırsı başka birinin ellerine teslim etmesinden kaynaklanır. Gerçekten de burada şimdi bizim 70'ten fazla keçimizin olduğu bir platformdayız. Ve burada siz aslında bana herhangi bir soruyu sorarken, herhangi bir içerikle ilgili aklınıza takılan soru işaretini benimle paylaşırken aslında bir nevi egonuzu bir kenara bırakıyorsunuz. Ve bu gerçekten de çok önemli bir alışkanlıktır. Çünkü bu size uzun vadede, ki ben bununla ilgili gerçekten çok güzel hayatında değişimlere sahip birkaç kişi de gördüm keçilerin arasında, şöyle bir etkiye sahip oluyorsunuz. Egonuzu kime karşı kullanıp kime karşı kullanmamanız gerektiğine dair bir görüye sahip oluyorsunuz. Çünkü alışıyorsunuz, evet bu adam benim işime yarayabilir veya bu adam benim dertlerime yardımcı olabilir. O zaman ben bu adama karşı egolu davranmama gerek yok. Ama işte benim işime yaramayan dal yarağın teki. Sikeyim onun amına koyayım, yani hani umurumda bile olmaz. Gerçekten de öyle, bakın. Yani hatta bundan da bahsedeyim burada ya da dur iki madde daha anlatayım. Sonrasında bir şey anlatacağım sizlere. 9. Her dövüşçünün büyük olabilmesi için öğrenebileceği daha iyi birisinin, öğretebileceği daha düşük birisinin ve kendisine karşı meydan okuyabileceği eşit birisinin olması gerekir. Bakın, çok güzel. Her dövüşçünün büyük olabilmesi için öğrenebileceği daha iyi birisi. Bu kim olabilir? Belki ben olabilirim. Belki yaptığınız işi size öğreten kişi olabilir. Kim olursa olsun. O sizin hocanız. Öğretebileceği daha düşük birisinin. Bu kimdir? Sizin öğrencilerinizdir. Belki de sizden yöntem veya bir yol öğrenmek isteyen arkadaşlarınızdır. Belki küçük yeğeninizdir. Kim olursa olsun öğretebileceğiniz, hocalık yapabileceğiniz birisi ve kendisine karşı meydan okuyabileceği eşit birisinin olması gerekir. Bu bir arkadaşınız olabilir, rakibiniz olabilir iş yerindeki veya aynı sektördeki. Artık aklınıza kim gelirse. Bu üç kişiye dikkat edin. Bir hocanız olacak, bir öğrenciniz olacak ve bir de sizinle aynı seviyede bir rakibiniz, bir arkadaşınız olacak. Olay bu. Bu üçlüyü hayatınızda tutun. Çok ciddiyim. Hayatınızda kolay kolay sırtınız yere gelmez. Ve 10. Gerçek bir öğrenci bir sünger gibidir. Etrafında olup bitenleri emer, süzer ve tutabildiğine tutunur. Burada bu süngerlikten kasıt nedir? Ondan da size bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar. Ne olursa olsun hayatımızda, bir yerden bir yere giderken olsun, iş yerimizde olsun, aklınıza ne gelirse. Bir sürü olaya denk geliyoruz. Bir sürü insanla, sadece görsel olarak da olsa bir etkileşim yaratıyoruz. Böyle bir durumda kendi hazlarımızdan, kendi içgüdülerimizden, kendi duygusallığımızdan birazcık uzaklaşarak bu karşımdaki olay ne veya bu karşımdaki kişi kim, yani mantıklı bir şekilde yaklaşabilirsek eğer, işte o zaman hayatın her alanında öğrenebileceğiniz bir sürü ders olur. Lütfen. Örnek vereyim. Çok güzel bir kadın gördünüz. O kadını gördüğünüz zaman içgüdünüzde ne olacak? Ulan ne güzel koruğumu da koyayım. Bakın şu anda o kadınla ilgili öğrenmeniz gerekenleri öğrenemezsiniz. Sizin işinize yarayacak bilgileri alamazsınız. Kadını gördünüz. Şimdi o kadınla ilgili çıkarımlarda bulunmaya çalış. Sevgilisi var mı? Dini görüşü ne? Gece hayatı olabilir mi? Acaba hangi bölümü okuyor? Cinsel deneyimi olmuş mudur? Gibi gibi gibi. Bakın bu şekilde bir sünger gibi emeceksiniz. Bunu işte de yapabilirsiniz. Bir haksızlığa maruz kaldınız diyelim. Ya bu nasıl benim başıma geldi, bu niye benim başıma geldi değil. Bir saniye, burada bir haksızlık var. Okey, peki bu haksızlık neden bana bu kadar ağır geliyor? Veya neden bu haksızlık beni bu kadar yönlendirmeye müsait? Bu haksızlığın kendisinden dolayı mı, yoksa bu haksızlığın işte herhangi bir X kişisinden bana geldiği için mi ben bu kadar tepki göstermeye meyilli? Yani şöyle bir örnek vereyim. Yine kadın erkek ilişkilerinden. Bir tane hatun var, takılıyorsunuz. Okey. Bir bakıyorsunuz hatun başkasıyla konuşuyor. Belki de çok siklemezsiniz. Bakın yani bir ihanet durumu var ortada ama umurunuzda olmuyor. Ha bir de tam tersi, duygusal olarak bir bağ kurmak istediğiniz bir kadın var ve o kadın sizi aldatıyor. Diyorsunuz ki amına koyayım niye böyle oldu? İşte aradaki fark bu. Mantık ve duygu. Bunların ikisi çok fazla böyle iç içe geçtiği anda, duygu ne yazık ki burada çok daha akışkan bir yapıya sahip olduğu için, mantık daha katıdır, daha serttir. Duygu ise daha akışkandır. Mantığın da ne yazık ki kontrolünü ele geçiriyor. Buna dikkat edin lütfen. O yüzden hayattaki her şeye ama her şeyi bir öğrenci olarak bakın. Çıkarımlar yapmaya çalışın. Gerçekten hayat çok daha heyecanlı bir hale gelecek böylece. Şimdi de şu anlatmak istediğim olaya gelin. Derim ya, şimdi burada ne dedik? Egoyu kimin önüne koyma, egoyu kime karşı kullanma veya kime karşı kullanmama kısmında. Ben mesela bu konuyla ilgili ne yapıyorum? Gerçekten benim sürekli olarak ama sürekli olarak bültenlerini takip ettiğim, gerek Türk gerekse de yabancı, bir sürü işte psikolog var, düşünür var. Yani gerçekten isterseniz önerebilirim, ancak hatta önereyim ya, mesela Uruç Aroba'yı öneririm. Kendisi Türkiye'nin en değerli filozoflarından bir tanesidir bana kalırsa. Rahmetli oldu ama hani gerçekten kitaplarını falan böyle denk gelirseniz okuyun. Onun dışında Jordan Peterson'ın blogunu takip ediyorum. Robert Greene'in blogunu takip ediyorum. Robert Greene'in blogunda önerilen kitapları temin etmeye çalışıyorum. Gerçekten de çok ağır kitaplar öneriyor Pusht ama yani başarılı kitaplar, onu da söyleyeyim. Yani önerilerim bunlar olacaktır. Siz de bunlara bakabilirsiniz. Gerçekten de bu adamların yazdıkları benim için bir şeydir. Direkt olarak hadi kahvemi demleyeyim, hemen bu adamları okuyayım. Sabah uyandığımda olsun, uyumadan önce olsun. Bu adamlar benim hocalarım ve ben bu adamlara karşı egomu hiçbir şekilde kullanmam. Peki kime egomu kullanırım? Bak şimdi dal yarağa bak. Amına koyayım, sigara yakacağım.
Gelmiş bir tane mesaj. Keçi de değil. Hayır, keçi olsa başım üstüne zaten, hiçbir problem yok. Hocam, efendim. Ya sizin bu işte şey böyle değişik değişik böyle sorulu anketleriniz var ya. Ben de etkileşim için onlardan bana atarsanız ben de paylaşayım. Bak şimdi. Adama direkt video attım. Dedim ki insanlık tarihinde çok önemli bir soru vardır. Benim çıkarım ne? Adama bunu attım direkt olarak, yani hani siktir git ya, seninle mi uğraşacağım ben? Hayır, bir de bak ya, anlık olarak paylaştığım şeyin ekran görüntüsünü alsa zaten ruhum bile duymaz, amına koyayım ya. Ona bir şey diyemem, bir şey de yapmam, o kadar da değil. Ama sen gelip de benim kim bilir ne zaman paylaştığım story ile ilgili, ya hocam bunu bana atar mısınız, ben onunla mı uğraşacağım amına koyayım? Hadi onunla uğraşayım, benim çıkarım ne? Bakın işte ben bu adama karşı egomu gösteririm. Çünkü gerçekten de bana bir çıkarı yok adamın. Ben adamı takip bile etmiyorum. Bakın bu fazla pragmatik bir yaklaşım gibi gelebilir ama ne olursa olsun buna dikkat etmeniz çok önemli. Benim çıkarım ne? Bu soruyu sorun. Ki emin olun bu soruyu sormanıza sebep olan adam büyük ihtimalle sizin çıkarınıza hitap edecek hiçbir şey de yapmayacak. Anlatabildim değil mi? Bu soruyu sorabiliyorsanız eğer, o adam boş bir adamdır. O adamdan çünkü belli, yani sizin bilinçaltınız veya hisleriniz, bilmiyorum artık, alması gerekenleri almıştır. Bu adamdan zaten benim yani bir sikime yaramaz bu adam. Bakın bu gerçekten çok ince bir çizgidir. Gerçekten de denemesi bedava. Vay amına koyayım. Güzel bir podcast oldu. Umarım özlemişsinizdir böyle uzun podcastleri. Hadi bakalım. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok çok iyi bakın. Ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın. Muah.